7. ayrım, sayfa 71. Ayağına, Mustafa Mutlu. 12. bölüm. Sevil yıllık iznini bitirip işbaşı yapmak için sabahın erken saatlerinde yöneticisi olduğu markete gitti. Yılların verdiği alışkanlıkla kepenkteki kilidi anahtarını sokmaya çalıştı. Ancak kilidin değiştirildiğini fark etti. Hiçbir anlam veremedi ve çaresiz bir şekilde diğer market çalışanlarının gelmesini bekledi. Art arda gelen kasiyer kızlarla rayon görevlilerinin kendisine kuru bir günaydın hoş geldin abla dedikten sonra konuşmamaları, gözlerini kaçırmaları dikkatini çekti. İçinden hayırdır inşallah diye geçirdi. Sonra hep birlikte yardımcısı Erkan'ın gelmesini beklediler. Erkan Sevil'i görünce sesi titreyerek hoş geldin abla dedi ve hemen kepenkteki kilide yöneldi. Cebinden çıkardı, anahtarla kilidi açtı, kepengi kaldırdı. Sonra içeriye geçip ışıkları tek tek yaktı. Sevil peşinden gidip hayırdır Erkan, kilit neden değişti diye sordu. Kendisinden 3-4 yaş küçük genç de diğerlerinin yaptığı gibi başını önüne eğdi ve patron birazdan gelir abla, onunla konuş istersen dedi. Söylesene Erhan, ne oldu, hırsız mı girdi yoksa? Yok öyle değil. Öyleyse ne? Elçiye zeval olmaz abla. Patron gelene kadar işbaşı yapmayacakmışsın. Nedenini o söyler artık. Vallahi biz de bilmiyoruz. Patron dedikleri 3 harfler diye bilinen dinci marketler zincirinden birinin bölge sorumlusuydu. Mağaza tarikat üyesi olduğu iddia edilen bir aileye aitti. Aile üyelerinin siyasetçilerle ilişkileri sayesinde kısa sürede hızla büyümüş ve ülke genelinde 10 binden fazla mağazaya 50 bine yakın çalışana ulaşmıştı. Bu şirket büyük iş yeri sahipleriyle kar ortaklığı şeklinde anlaşıyor, mağazalarda satılacak mallar merkezde belirleniyordu. Çalıştırılacak personele yine merkez karar veriyordu. Eğer mağazasının mülk sahibi işletmeci mağaza yöneticisi olarak bizzat çalışmak istemezse o zaman personelden biri mağaza müdürü olarak atanıyordu. Onu da bölge sorumluları seçiyordu. Sevil yıllardır çalıştığı bu mağazanın sorumluluğunu son birkaç yıldır üstlenmiş ve defalarca üstün hizmet belgesine layık görülmüştü. Erhan'ın dediğini yaptı ve iş yeri önlüğünü giymeden uzunca bir süre bölge sorumlusunun gelmesini bekledi. Adam sonunda mağazanın logosunu taşıyan beyaz bir binek otomobille geldi. Orta yaşlı, göbekli, babacan görünümlü adam mağazanın önünde kendisini bekleyen Sevil'i görünce başıyla selam verdi. "Sen depoya geç, ben geliyorum," dedi. Genç kadın talimata uydu ve mağazanın arkasındaki deterjan kokulu bölüme geçti. Adam Erhan'a iade edilecek mallarla ilgili birkaç talimat verdikten sonra Sevil'in yanına geçti ve formika kaplı masanın önüne bir sandalye çekip oturdu. "Sen ne yaptın kızım?" şaşırdı Sevil, anlamsızca baktı. "Ne bakıyorsun kızım, sen ne yaptın?"
"Bilmiyorum, bir şey yapmadım."
"Yok yok, çok şey yapmışsın. Bizimkileri çok zor durumda bırakmışsın. Ankara'dan telefon gelmiş ve seni şikayet etmişler."
"Ankara'dan mı?" diye kekeledi Sevil. Adam gözlerini kocaman açarak sürdürdü konuşmasını.
"He ya, Ankara'dan, partiden. Dava açmış sana hükümet. Bizimkileri arayıp işten çıkarılmasını da istemişler. Yoksa ilişkimiz zarar görür demişler."
"Evet, bir dava var hakkımda açılan ama hükümet açmadı. Televizyondaki konuşmam birilerini kızdırmış, onlar da suç duyurusunda bulunmuş."
"Ah be kızım, sen gerçekten çok saf çıktın be ya. O birileri sence kim, hiç araştırdın mı?"
"Yok, bilmiyorum. Birkaç ülkücü olduklarını biliyorum."
"Ülkücü oldukları doğru ama çok güçlüler bunlar. Senin konuşman bunları çok rahatsız etmiş. Türklerin esas dini Müslümanlık değil, satanizm falan demişsin."
"Satanizm değil, şamanizm dedim."
"Canım ne fark eder, ha şamanizm ha satanizm, şimdi gelsin de kurtarsın seni onlar."
Sözünü bitirip sinirlendiğini belli edercesine yana çevirdiği başını salladı.
"Cık cık cık, bir de bana din dersi veriyor ya."
Kısa bir süre sessiz kaldıktan sonra gözlerini Sevil'in gözlerine dikti.
"İşten atıldın kızım, mübarek olsun,
Git şimdi istediğin kadar ahkam kes televizyonlarda. Başından aşağıya kaynar su dökülmüş gibi irkildi Sevil. Ne diyeceğini bilemedi. İşten mi atıldın?
Evet, ne olmasını bekliyordun? Madalya mı takacaklardı? Müslüman mahallesinde salyangoz satılır mı benim aptal kızım?
Adam formika kaplı masanın çekmecesinden uzun ince bir zarf çıkarıp Sevil'e uzattı.
Al, bunda iş akdinin feshedildiğini bildiren bir yazı var. Bir de kıdem tazminatı için çek. Git bankadan paranı al. İş buluncaya kadar idare edersin. Sakın dava açmaya falan kalkma. Meseleyi daha da büyütme. Beni de üzme. Seni nasıl sevdiğimi, koruduğumu bilirsin. Ama başına açtığın iş çok büyük be kızım, çok. Seni yaktılar, beni de yakma.
Sevil tamam anlamında başını salladı, elindeki zarfı açtı, önce çeke baktı. 5 maaşı kadar bir miktardı çekte yazan. Yani çalıştığı her yıl için bir maaş. Anlaşılan oldukça cömert davranmışlardı. Oysa çalışanlarının analarının emdiği sütü burunlarından getirmesiyle ünlüydü bu şirket. Demek ki konunun gerçekten bir an önce sorunsuz bir şekilde kapatılmasını istiyorlardı. Bununla bir süre idare eder, sonra da elbette yeni bir iş bulurdu. Belki öğretmen olarak ataması bile yapılırdı o zamana kadar. Tabii özel sektördeki işinden bile attıranlar buna izin verirse. Aslında işe iade davası açsa büyük bir olasılıkla kazanırdı ama buna hiç gerek olmadığını düşündü. Ömür boyu market yöneticiliği yapmayı düşünmüyordu zaten. Bu yüzden belki de iyi bile olmuştu. Şimdi kendisini yazacağı ikinci kitaba verebilir, hatta bu paranın bir bölümüyle başka ülkelerdeki şaman kavimlerini araştırmaya bile gidebilirdi. İş akdinin feshedildiğini anlatan mektuba da göz gezdirdi. Çalışma disiplinine uymaması ve mesai arkadaşlarıyla sürekli olarak sorun çıkarması gerekçe olarak gösterilmişti. Oysa ne işine bir dakika geç gelirdi, ne de bugüne kadar kimseyle tartışmışlığı vardı. Bütün çalışma arkadaşlarına ablalık eder, kimin yüzü asılsa mutlaka nedenini öğrenip bir şeyler yapmaya çalışırdı. Çok da tın diyerek gülümsedi. Ayağa kalktı, yıllardır uyum içinde çalıştığı bölge sorumlusuyla ve mağazadaki çalışma arkadaşlarıyla tek tek kucaklaşarak vedalaştı. Tam mağazadan çıkıyordu ki ayağının daha 2 gün önce söylediği sözler geldi aklına. Hakkında ferman çıkarmışlar. Eğer bu meseleyi kurcalamaya devam edersen başına hiç de hoş olmayan şeyler gelecek. Sadece kendine değil seni sevenlere de zarar vereceksin. Ah be kadın, bir kere de haksız çık diye mırıldandı. Yürüdü, az ilerideki banka şubesine girdi. Çekini tahsil etmeyi beklerken içi ürperdi. Beni seven kim olabilir ki? Yoksa babama mı zarar verecekler? Gerçi onunla hiç görüşmüyordu ama ne de olsa babasıydı. Başka da kimsesi yoktu zaten. İçini kesif bir endişe bulutu kapladı. Acaba babasını arasa mıydı? Arasa ne diyecekti ki? Vazgeçti. Çektiği parayı hesabına yatırdıktan sonra bir minibüse binip Kadıköy'e indi. Ne zaman kendini kötü hissese ve işler yolunda gitmese hemen buraya gelir, kalabalık sokaklarda saatlerce dolaşır, takılara, eşarplara, giysilere bakar, dertlerini bir süreliğine de olsa unuturdu. Sahilde indi arabadan, çarşıya doğru yürürken cep telefonu çaldı. Arayan ev sahibi Selami Bey'di ve önümüzdeki ay süresi dolacak olan kontratı hatırlatıp evden çıkmasını söylüyordu. Hem de şaka gibi bir Türk filmi repliğiyle. ''Almanya'dan oğlum gelecek kızım.'' Sevil'in sinirleri boşaldı. Bir yandan yürüyerek adamla konuşuyor, diğer yandan gözlerinden sicim gibi yaş akıyordu. Kadıköy'ün sembolü haline gelmiş İş Bankası'nın yuvarlak binasının önünde kalabalığı aldırmadan durdu, derin bir nefes aldı. ''Tamam, boşaltırım ama bir soru sorabilir miyim? Dürüst olun lütfen. Almanya'dan gelecek olan oğlunuz faşo mu?''
''Anlamadım, o da ne demek?''
''Bırakın Allah aşkına Selam Bey, beni evden atmanız için size kim telefon etti onu söyleyin.'' Yaşlı adam her ne kadar inkar etse de Sevil hem işten hem de evden atılmasının aynı güne denk gelmesinin rastlantı olamayacağını anlayacak kadar zekiydi. Yapacak bir şey yoktu. Kiralar 3 katına fırlamışken hem de işsiz bırakılmışken bir de ev sorunu çıkmıştı karşısına. Yine de alışkanlığını bozmadı, takıcıları, kitapçıları gezdi, kıyafetlere bakındı. Sonra deniz otobüsleri iskelesinin yanındaki balon kafeye gitti. Gerçi yıllardır balon falan kalmamıştı ama kafenin adı değişmemişti. Bir kahve söyledi, gözlerini tarihi Haydarpaşa garına dikti, gülümsedi. Eski filmlerde Anadolu'dan göçen gariban Kadir İnanır veya Cüneyt Arkın trenden indikten sonra bu binanın önünde durur ve karşılarındaki Sultanahmet Camii ile Ayasofya'ya bakarak mırıldanırlardı. Seni yeneceğim İstanbul. Oh, bugün iyice Yeşilçam moduna girdik diye gülümsedi tekrar. Kötü adamlar, yalnız ve çaresiz kadın. Bir tek beyaz atlı prens eksik. Allah sonumuzu hayır etsin. 5 dakika kadar geçmemişti. Telefonunu kurcalıyordu ki Şara aradı. Kardeşinin sesini duymuş gibi heyecanlandı Sevil. Hoş beşten sonra abla annemi veriyorum dedi Şara. Ayağına yine fısıldar gibi konuşuyordu. Selamsız sabahsız konuya girdi. Şara'ya adresini yazdır. Bugün Nurten Hanım diye biri seni arayıp bir anahtar getirecek. Yeni evinin anahtarı o. Nasıl bir evdir, kaç odadır, helası bahçede midir, içeride midir bilemem. Beni seven İstanbullu bir can kardeşimdir Nurter. Yıllardır beni İstanbul'a çağırır, evin hazır deyip durur. Benim ne işim var oralarda ama bak şimdi sana lazım oldu. Sustu. Kızım diye sıcacık bir hitaptan sonra devam etti. Her şeyi biliyorum, sakın üzülme, yeni bir ev falan da arama. Kulaklarına inanamıyordu Sevil. Ya ama nereden biliyorsunuz ki siz başıma gelenleri diye sordu. Sonra bir yandan ağlarken bir yandan sorusunun saçmalığına kendisi gülmeye başladı. Kabul edemem böyle bir şeyi. Ben kabul ettikten sonra sen hayli hayli edeceksin. Konu kapanmıştır. Ayrıca... Durdu, boğazını temizledi. Yine emreden bir sesle konuşmasını sürdürdü. Kayra'yı da yanına yollayacağım. Sakın itiraz etme. Zaten çoktan yola çıktı bile. Amasya'dan akşam otobüsüne binecek. Yarın erkenden yanında. Ona göz kulak olacaksın. Önce Kayra'nın kim olduğunu hatırlamaya çalıştı Sevi. Sonra oğlunuzu mu gönderiyorsunuz diye şaşkınlıkla sordu. Bu da nereden çıkmıştı şimdi? Tam itiraz etmeye hazırlanıyordu ki. Sus dedi kadın. Bir kere de sus be kızım. Böyle bir dönemde seni yalnız bırakamam. Seni bana gönderen ruh beni cezalandırır sonra. Gelebilsem kendim bile gelirim. Hem Kayra'nın işi gücü yok. Aylak aylak dolaşıyor bütün gün. Senin yeni evine yakın bir yerde oturan bir köylümüz varmış. Bekar bir çocuk o da. Onunla kalacak. Ama onun dışında bütün gün senin yanında olacak. Nasıl yani? Koruma polisi gibi mi? Kızdı ayağına. Öyle. Sen adına ne istiyorsan onu de. Sonra tekrar yumuşadı. İster kardeş, ister candaş, istersen polisle. Gözünü senden ayırırsa, burnunun kılına zarar gelmesine izin verirse bacaklarını kırarım onun. Ama sen de ona sahip çıkacaksın. İlk göz ağrım, canımın ta içidir o benim. Büyük şehirde yaşamayı bilmez, sen de yardım et ona, gerisine karışma. Aslan gibidir o, askerliğini komando olarak yaptı. Sonra telefonu tekrar Şara aldı, ne diyeceğini bilemeyen ve hala ağlayan Sevil'i sakinleştirmeye çalıştı. Telefonu kapattıktan sonra sabahtan bu yana geçen şu 3-4 saatlik sürede hayatının nasıl değiştiğini düşündü genç kadın. Önce her şey yıkıldı, daha derdini hiç kimseye anlatmaya fırsat bile kalmadan tekrar kuruldu. Saatlerce oturdu, martıları, denizin üzerindeki pislikleri, etrafındaki masalarda oturan ve cilveleşen, tartışan çiftleri izledi. Hayatını düşündü. İstediğin kadar kontrol ettiğini düşün. Hiçbir şey senin elinde değil, düşmek de, kalkmak da. Yıllardır kendini ilk kez yalnız hissetmiyordu. Artık onu düşünen, onun için kaygılanan biri vardı. Ruh ya da insan. İçine doğru sımsıcak bir duygu aktı. Acaba Ayanay'da kendisini buluşturan gerçekten annesi miydi? Yanıtını asla bilemeyeceği bu soruları düşünmek insana kafayı yedirtirdi. Hesap pusulasını alıp kasaya yöneldi. Evine gidip televizyonu karşısına geçeli daha 10-15 dakika bile olmamıştı ki kapı zili çaldı. Hiç alışık olmamasına rağmen dikiz gözünden dışarıya baktı. Ne de olsa artık bilmediği bir yerden, tanımadığı kişilerden gelen bir tehdit altındaydı. Orta yaşlarını geçmeye yüz tutmuş, kısa kahverengi saçlı, güzel bir kadın diziyle basan. Sevil yine de sordu, kimsiniz? Anahtar getirdim diye yanıt verdi kapının arkasındaki ses. Sevil hemen saçını başını düzeltti, kadını içeriye buyur etti. Kusura bakmayın, hiç beklemiyordum. Asıl siz kusura bakmayın dedi kadın, çantasından çıkardığı mavi bir galoşu şık ayakkabılarının üzerine geçirdi. Ne de olsa virüs var, dikkatli olmalıyız. Terlik verirdim ama siz nasıl rahat edersiniz? Sevil kadına önce salonun kapısını gösterdi, sonra telaşla önüne geçip kanepenin üzerindeki yastıkları düzeltti, sehpadaki kupayı ve kuru yemiş tabağını kaldırdı. Çok fazla vaktinizi almayacağım dedi kadın, sonra kendini tanıttı. Ben Bezci oğullarının geliniyim, belki de duymuşsunuzdur. Mahmut Paşa'da bir iş adamımız var, çarşının en eskilerindeniz, ismim Nurten. Ben de Sevil. Biliyorum anlamında başını salladı kadın. ''Bezcihan Hanım'ı?'' diye sordu Sevil. ''Evet, hanın ismi öyle kaldı ama aile adımız artık Bezci oğulları.'' Sonra gülümsedi. ''Eşimin tarafı Ermeni. Aslında bizim taraf da öyleymiş ama Müslümanlığı seçmişler sonradan.'' ''Olsun.'' diye bir söz kaçtı Sevil'in ağzından. Sonra kabalığına kendisi kızdı. ''Siz benim kusuruma bakmayın. Bugün çok kötü bir gün yaşadım. Aklım başımda değil.'' Kadın gülümseyerek elini tuttu. Üzülmeyin, biz bu ülkede affedersiniz Ermeni diyen devlet adamlarını bile gördük. Emin olun artık şaşırmıyoruz. Sevil yeniden özür diledi. Salaklığına kızıyordu. Kırdığı potun verdiği utançla kahve yapmak için mutfağa yöneldi. Ben öyle biri değilim, boş bulundum, affedin ne olur. Kahvelerini içerken Nurten konuya girdi. Eşimi 10 yıl önce kanserden kaybettik. Çok yaşlı sayılmazdı. ''Başını sağ olsun.'' dedi Sevil. ''Birkaç sene önce de o zaman 25 yaşında olan kızım akciğer kanserine yakalandı.'' ''Aa!'' diye bir çığlık çıktı Sevil'in ağzından. Kadın devam etti. ''Kemoterapi, ameliyat falan derken 40 kiloya düştü yavrucak. Benim anne tarafım Amasyalıdır. Elma bahçelerimiz hala durur. Küçük bir evimiz var, ağaçlar içinde. Doktorlar havası temiz bir yerin iyi gelebileceğini söyleyince aldım kızımı gittim.'' Ancak hastalık daha da arttı. Ayağa kalkacak hali bile yoktu. Bir de sürekli öksürüyordu. Sanırım çiçek tozları dokundu. Tam ne yapacağım diye kara kara düşünürken eski bir komşumuz Necla Hanım'dan söz etti. Ben aslında öyle şifacılara, büyücülere falan inanmam. Ne yalan söyleyeyim, şamanizmi de bilmiyordum. Sonra kahvesinden bir yudum aldı, kızın gözlerine bakarak ekledi. Ama anne yüreği işte, yavrusu söz konusu olunca insan her şeyden medet umuyor. Haklısınız. Neyse kalkıp gittik Çayan köyüne. Geleceğimizden haberi bile yok Necla Hanım'ın ama adımızı, derdimizi, her şeyi daha biz söylemeden bildi. Bana sen git bekleme dedi. Kızıma bir süre kendi evinde bakması gerekiyormuş. Nasıl gideyim? Siz olsanız yavrunuzu bu durumda bırakabilir misiniz dedim. O da bana iyi, o zaman sen de kal dedi. Şaşırdı Sevil. Onlarda mı kaldınız? Evet, onların üç göz evinde hem de. Sustu, gözlerinden iki damla yaş aktı. Çantasından çıkardığı iğne oyalı bir mendille gözlerinin kenarını sildi. Hem de tam 9 ay. İnanır mısın, hayatımda böyle mutlu olmadım. Çift kişilik bir yün yatakta 9 ay kızımla sarılarak uyudum. Ayağın abla dağlara, ormanlara gitti, günlerce ot topladı. İnanmazsın, ayakları şişti ot aramaktan. Sonra o bitkilerin bazılarını kaynatıp ilaç yaptı, bazılarını kavurdu, yemek gibi yedirdi. Şara da ablası gibi baktı Anige. Kayra ormanda saatlerce gezdirdi, arkadaşlık etti. Yani senin anlayacağın... Tekrar gözyaşlarını sildi. Senin anlayacağın ayağın abla benim kızımı adeta yeniden doğurdu. 40 kiloyla götürdüğüm kız 60 kiloya çıktı. Yanakları alal oldu. Ne aksırması kaldı ne öksürmesi. Koşmaya bile başladı. Allah'ın hikmeti bu ya, o eve ayak basmamızın üzerinden tam 9 ay 10 gün geçmişti ki bana al kızını git, hiçbir şeyciği kalmadı dedi. Yani doğum yapar gibi. Minnet duyguları içindeki kadını nefes bile almadan dinliyordu Sevil. İstanbul'a döndük. Bütün tahliller, testler tertemiz çıktı. Doktorlar bile inanamadı. Hepsi bize ne yaptığımızı, nereden şifa bulduğumuzu sordu. Sonra derin bir nefes aldı. Size kızım diyebilir miyim diye sordu. Ne diyeceğini şaşırdı Sevil. Tabii onur duyarım diyebildi. İşte böyle kızım. Ben Ayhan ablana bir can borçluyum. Hiç abartmıyorum. Öl desin ölürüm. Onun evinde kaldığımız o 9 ay boyunca neler gördüm neler. Çaresizlere derman oldu. Ve inanır mısın bunları yaparken hep kendi canından verdi. Saatlerce bedenini bir ruha teslim etmek ne demek? Bir sırrı ifşa ederek pot kırdığını düşündü ve boğazını temizledi. Sevil gülümsedi, rahat olun. Ben de yakını sayılırım onun, her şeyi biliyorum. Tahmin ediyorum yakın olduğunuzu, yoksa öldürseniz benden bir şey istemezdi. 9 ay 10 gün evinde kaldım. Bakkaldan bulgur bile aldırmadı bana. Çırpınıp durdum onun için bir şeyler yapayım diye. Döndükten sonra köye defalarca hediye gönderdim, hiçbirini kabul etmedi. Bir de azarladı yetmezmiş gibi. İlk kez önceki gün bir şey istedi benden. İşte o yüzden koşup geldim sana kızım. Bu anahtarlar senindir. Hem de dilediğin kadar. Ayrıca Anik'le gelmek istedi bugün ama toplantısı varmış şirkette. Zaten Kayra'da İstanbul'a geliyormuş. Onlar birbirinden ayrılmaz. Nasıl olsa tanışırsınız. Sevil anahtarı alırken teşekkür etti ve önceki gün dediniz. Ağzınızdan öyle çıktı herhalde. Bugün olacaktı. Çünkü ben bugün evsiz kaldım dedi. Kadın kararlılıkla sözlerini yineledi. Hayır, önceki gün. İyi ama ben önceki gün döndüm Amasya'dan. Yani ben yanından ayrılır ayrılmaz size telefon edip bu konuyu mu açtı? Orasını bilemem diyerek gülümsedi Nurten. Bilirsin söz konusu Ayhan'a abla ve sevdikleri olunca akıl yaya kalır. Gitmek için ayağa kalktı Nurten Hanım. Ben senin daha fazla vaktini almayayım. Ha bu arada ev dayalı döşeli. İstersen kendi eşyalarını sat ya da birilerine ver. İstersen de bir depoya kaldır. Çatal bıçağın bile hazır. Kılık kıyafetleri alıp git. Buzdolabını da doldurdum. Ben o evi sana verdim. Ömrünce kullan. Hayırlı olsun kuzum. Ama diye itiraz edecek olduysa da Sevil, ayağını ablama anlatırsın derdini. Benlik bir şey yok deyip genç kızı kucakladı Nurten. Seni kocaman öperdim ama virüs var. Unutma. Ben de senin annenim artık. Ayağına ablamın İstanbul'daki vekili benim. Bana öyle dedi. Senin kılına zarar gelmeyecekmiş. Kadın asansöre binip gidince elinde bir çift anahtarla ve anahtarlığa iliştirilmiş adres pusulasıyla kala kaldı Sevil. Pusuladaki telefon numarasını hemen cep telefonunun rehberine ekledi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 83.